Ayrım 2.
Büyük Doğu Fikir Kulübü'nün davetlisi olarak Necip Fazıl konferans vermek için Kayseri'ye geldiğinde onu hayranlıkla dinleyen delikanlılar arasında Gül de vardı. Yakın arkadaşı Mehmet Tekelioğlu ile birlikte gittiği konferans Gül'ün düşünce hayatında dönüm noktası oldu. Yıllar sonra üstadın en yakınındaki gençler arasına katıldı. Gül Kayseri Lisesi'ni bitirdiği yıl iki arkadaşıyla birlikte hayran olduğu Necip Fazıl Kısakürek'e mektup yazıyor. Mehmet Tekelioğlu, Abdullah Gül, Ahmet Taşçı imzalı ve 3 Temmuz 1969 tarihli Necip Fazıl Kısakürek'e diye başlayan satırlar şöyle devam ediyordu. İslam davasının zerre tavizsiz müdafiği üstadımıza İslam davasının agora meydanlarında sağırların kulağını patlatacak gür seslilikle aksiyoneri, Büyük Doğu gençliğinin ruh gıdası mecmuanızı tekrar çıkarışınızdan dolayı size minnettarlıklarımızı arz eder, hangi şartlar altında olursa olsun, hal neyi icap ettirirse ettirsin, %100 emrinizde olduğumuzu bildirir hürmetlerimizi sunarız. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, elbet bizimdir. Birlikte mektup yazdığı arkadaşı Ahmet Taşçı tanınmış iş adamları arasında yer alıyordu. Uzun yıllar Hasan Celal Güzel ile birlikte olan Taşçı, YDP'nin el değiştirmesinden sonra köşesine çekildi. Ailesini kandırdı, gazoz satamadı. Gül başbakan olduğunda AKP'ye yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesi Gül'ün onayı ile Gül'e övgü dizileri yapmıştı. Bu yayınlarda Gül'ün aileden demokrat olduğu iddia ediliyordu. Gül'ün ticarete yatkın olmayışı ise şu şekilde açıklanıyordu. Ailesi her Kayserili gibi Abdullah Gül'ü de hayatla yüz yüze getirdi. Gül yağ tenekelerinde buzlu su içinde gazoz satmayı denedi, olmadı. 32 dişe keman çaldıracak buz gibi gazoz diye bağıramayınca Gül'e ticaret yerine okul yolu açıldı. Kayseri Lisesi'ni bitirdikten sonra 1969'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne girdi. Maliye ve Sosyal Siyaset bölümünde öğrenime başladı. Profesör Nevzat Yalçıntaş, Prof. Sabahattin Zaim gibi hocalarıyla çok iyi ilişkiler kurdu. Gül sosyal çalışmalarda aktif rol aldı. İstanbul Kayseri Yüksek Tahsil Cemiyeti Başkanlığı yaptı. Gazeteci Funda Özkan, Abdullah Gül'ün Kayserili kurnazlığı başlığı altında Gül'ün ailesini nasıl kandırdığını anlatıyordu. Abdullah Gül'ün bir yakını anlatıyor. Buz gibi gazoz diye bağıramamasının asıl hikayesi başkaymış, gazetelerde okumuşsunuzdur. Kayseri'de ilkokula giden erkek çocuklar yaz aylarında bir işe çırak verilirmiş. Eğer çocuk cevval, iş bitirici, girişkense bu çocukla iş var, bunu okutmayalım denirmiş. Ticarete uygun mizacı yoksa da son çare okula gönderilirmiş. Gül'ün yakını Abdullah Gül'ün sonraları gülerek anlattığı hikayenin gerçek yönünü aktarıyor. Meğerse Abdullah Gül aile meclisinin onu sınava tabi tutacağını duymuş. O yüzden de bilerek ve kasten gazoz diye bağırmamış. Bağırmamış ki çok istediği okuluna devam edebilsin. Ne de olsa Kayserililer her zaman kurnazlıklarıyla övünür. Tarihte ticareti de Anadolu'ya kendilerinin öğrettiğini iddia ederler. Gül dün ailesini kandırıyor, bugün ise yıllarca insanları milli görüş adil düzen masallarıyla etraflarında toplarken birden milli görüş gömleğini çıkarıyorlar. Adil düzene hiçbir zaman inanmadıklarını itiraf ediyorlardı. Yıllarca bu masallara güvenerek bekleyen insanların umutları, işte onun cevabı yok. Yeni Şafak gazetesi aileye övgüler düzerken onların 1915 yılında Siirt'ten Kayseri'ye göç ettiğini nedense es geçiyor. Bu göç olayına hiç değinmiyor. Gül ailesine adeta övgü üzerine övgüler düzüyordu. Gül ailesi sıkı bir demokrat partiliydi. Aile DP'den sonra Adalet Partisi, ardından da Milli Nizam ve Milli Selamet Partisi'ne destek verdi. Baba Hamdi Bey Milli Nizam Partisi yıllarında Necmettin Erbakan ile tanışır. 1973'te MSP'den aday olur. Gül'ün anne tarafı Kayseri'nin köklü ailelerinden Satoğullarına dayanıyor. Anne tarafı okumuş, yüksek tahsilli, daha çok da öğretmen yetiştirmiş bir aile. Baba tarafı ise mütedeyyin, mülayim, çalışkan bir aile olarak tanınıyor. Aileden Abdullah Satoğlu, Necip Fazıl'a destek veren ünlü Kayserililerden. Büyük Doğu Fikir Kulübü'nün ikinci şubesi 1957'de Kayseri'de açılıyor. 1970'li yılların başında MTTB'nin her yıl düzenlediği Çanakkale Savaşı yıl dönümlerinin organizatörü de Abdullah Gül'dü. Askeri ve mülki erkanın da katıldığı etkinliklerde öğrenci gençliği adına konuşmaları Gül yapıyordu. Gül yaz tatillerini Kayseri'de Büyük Doğu Fikir Kulübü, MTTB ve sonraki yıllarda Söğüt Fikir Kulübü'nde geçiriyordu. Profesör Ali Biraderoğlu, Ahmet Taşçı Kayseri de yakın görüşlü isimler arasında yer alıyordu. 1970'lerin ortalarında Necip Fazıl'ın MHP'yi desteklemesi üzerine MTTB'de tartışmalar başlıyordu. Kilisede namaz kılmış. Abdullah Gül üniversiteden mezun olunca akademik kariyer yapması için Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş, Profesör Sabahattin Zaim gibi hocaları tarafından teşvik edilir. 1976-1978 yıllarında Fehmi Koru ve Kayseri'den arkadaşı Şükrü Karatepe ile birlikte Milli Kültür Vakfı'nın bursuyla doktora çalışması yapmak için İngiltere'ye gönderilen öğrenciler arasında Gül de vardır. Gül, İngiltere'de akademik çalışmalarını sürdürürken sosyal faaliyetlerini de ihmal etmez. Müslüman Öğrenciler Birliği'nde Türk Öğrencileri Yardımlaşma Derneği'nin kurucuları arasında yer alır. Aynı dönem aynı yurtta beraber kaldığı gazeteci Fehmi Koru Gül ile ilgili bir anıyı şöyle anlatıyordu. Gül cami ararken okulun yanında bir kilise görmüş. İçeriye bakarken göz göze geldiği papaza yakınlarda mescit olup olmadığını sormuş. Genç papaz kendisine boş bir oda gösterip yere temiz bir örtü serivermiş. Gül bana bunları anlattıktan sonra aylardan beri namazımı kilisede kılıyorum demişti. Tabii ki böyle bir masala kargalar güler. Samimi bir Müslüman cami bulamazsa mescitte, mescit bulamazsa evinde, onu da bulamazsa parkta, bahçede namazını kılar, kilisede ise asla. Kaldı ki hiçbir papaz bir Müslümana namaz kılması için kiliseyi açmaz. Bu durum herhalde birisi kiliseden çıkarken gördüğünde burada ne arıyorsun sorusunun peşin verilmiş cevabıydı. Gül kilise ve papazlar da son derece samimiydi. Öyle ki Refah Partisi döneminde yanında Salih Kapusuz olduğu halde Kayseri'de bulunan Ermeni kiliselerinde Bağlık ve Bahçelikler'de papazlarla fotoğraflar çektirecek kadar yakınlaşmışlardı. Gül ile aynı ekipten olan arkadaşı Kayseri eski belediye başkanı Şükrü Karatepe, 10 Kasım törenlerine içim kan ağlayarak katılıyorum derken Ermeni kilisesi açıyor ve açılışta biz hoşgörüyü Ermenilerden öğrendik diyordu. Yeni Çağ gazetesinden Aslan Bulut, Gül'ün eğitim gördüğü Exeter Üniversitesi hakkında şu bilgileri veriyordu. İngiltere'de bir Exeter Üniversitesi vardır. İngiliz üniversiteleri arasında Kürt Araştırmaları Enstitüsü olan tek yüksek öğrenim kurumudur. Exeter Üniversitesi'nde ayrıca Arap ve İslami Araştırmalar Enstitüsü de bulunuyor. Başında Abdullah Gül'e Fahri Doktora ünvanı veren Tim Niblock vardır. İngiliz istihbarat servislerinin yurt dışı görevlere gönderilecek ajanlarının önemli bir bölümü Exeter Üniversitesi'nde eğitim görür. Ayrıca Arap ve İslam dünyası ile Kürtler hakkında uzmanlaşması gereken İngiliz ajanlar da bu üniversitenin hocaları tarafından eğitilir. Üniversite yayınlarında Irak'ın kuzeyinden Irak Kürdistanı diye söz edilir. Greenpeace, yani Yeşil Barış Örgütü de Exeter Üniversitesi'nde bir laboratuvar sahibidir. Exeter Üniversitesi'nden mezun olan veya doktorasını burada yapan kişileri, daha sonra özellikle İslam ülkelerine ekonomik ve siyasi kuruluşların başında veya devlet görevlerinde görmek mümkündür. Mesela İslam Kalkınma Bankası'nın bütün önemli yöneticileri Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans veya doktora yapmıştır. Tabii buraya gönderilecek öğrencileri de kendi ülkelerindeki İslami kuruluşlar seçer. İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş seneler önce İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın kendisini Londra'ya ve Güney'e Exeter Şatosu'na davet ettiğini, burada medyanın demokrasiyi tahrip etmesi üzerine bir beyin fırtınasına katıldığını bir meclis konuşmasında açıklamıştır. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül Exeter Üniversitesi'nde 2 yıl eğitim öğretim görmüştür. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da Abdullah Gül'ün bu üniversiteden arkadaşıdır. Abdullah Gül, Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş ve Profesör Sabahattin Zaim gibi hocaların teşviki ve sağladıkları Milli Kültür Vakfı bursu ile 1976-1978 yıllarında Fehmi Koru ve Şükrü Karatepe ile birlikte İngiltere'ye gönderilmiştir. Gül burada İslam ülkelerinde ileride görev alacak olan doktora öğrencileriyle sıkı bir arkadaşlık kurmuştur. Dönüşte Sabahattin Zaim'in davetiyle Sakarya Üniversitesi'ne görev almıştır. Abdullah Gül 12 Eylül'den birkaç gün sonra evinden alınıp götürülür ve İstanbul'da Metris Askeri Cezaevine kapatılır. ABD'nin en sevdiği İslamcı tiplemesi içinde yer alan Gül, ABD, İsrail, İngiltere, Fethullah Gülen ve Tayyip Erdoğan'dan destek alarak Fazilet Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığını koydu. Diğer adaylar Bülent Arınç ve Abdüllatif Şener Gül'ün lehine adaylıktan çekildi. Ancak kıl payı seçimleri kaybetti. Gülen'e yakınlığı ile bilinen Samanyolu TV ve Zaman Gazetesi'nin de her fırsatta yanında olduğu Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün bir diğer hocası Sabahattin Zaim idi. Gül Zaim'in yanına aldığı 3 yardımcısından da birisi. Sabahattin Zaim kendisine bu yardımcıları niye yanına aldın şeklindeki soruyu 22 Kasım 2002 tarihli Zaman gazetesinde şöyle yanıtlıyordu. Burası bir fideliktir. Böyle kıymetli elemanları buraya alıp bir fidan gibi diker ve yetiştirirsek bunlar mümtaz şahsiyetler haline alır ve iyi bir eleman 10 yılda doçentliğe ulaşır. Şahsiyet haline gelir. Ondan sonra bu milleti memleketin hizmetinde istediğin yerde kullanabilirsin. İster bürokraside, ister politikada ve nitekim de böyle oldu. Sabahattin Zaim'in söylediği gerçekleşiyordu. Bu isimler memleketin hizmetinde kullanılıyorlardı. Tabii ki o memleket ABD, İngiltere ve İsrail'di. Gül Özal'ın kefaletiyle Metris'ten çıktıktan bir süre sonra merkezi Cidde'de olan ve 48 İslam ülkesinin üye olduğu İslam Kalkınma Bankası'nda diğer Exeter mezunu arkadaşları ile birlikte ekonomi uzmanı olarak görev alır. İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Exeter Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Exeter Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ian Markham'ın Said Nursi'nin Başarısı, Hakikat ve Hoşgörü başlıklı bir makalesi vardır. Yani bu üniversite dinler arası diyalogun kurgulanmasında da büyük bir rol oynamaktadır. Yahudilerin Shalom gazetesi 2005 yılında Yahudi cemaatinin önde gelen isimlerinin İsrail'i ziyaretlerine yer veriyordu. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, 3 Ocak Pazartesi günü başlayan ve 3 gün sürecek olan Orta Doğu gezisi sırasında İsrail'i de ziyaret etti. İsrail'e Devlet Başkanı Moshe Katsav tarafından kabul edilen ve İsrail Dışişleri Bakanı Silvan Shalom, Başbakan Ariel Sharon, Başbakan Yardımcısı Ehud Olmert ve İşçi Partisi lideri Shimon Peres ile görüşen Abdullah Gül'ün beraberindeki heyette Yahudi Cemiyeti Başkanı Silvio Ovadia, Onursal Başkan Bension Pinto, Başkan Vekili Sami Herman da yer aldı. Bension Pinto ve İsrail'e giden heyet Tayyip Erdoğan'la yıllarca yakın ilişkilerde olmuş, Fethullah Gülen'in çevresinden hiç eksik olmamıştı. Pinto, mason yapmak istedikleri İslamcıların localardaki kefillerinin arasında hep ön sırada yer almıştı. Gül'e İngiltere'de Fahri Doktor ünvanı. 13 Temmuz 2005 tarihli Sabah gazetesi Abdullah Gül'ün Exeter Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ile ödüllendirildiğini şu şekilde aktarıyordu. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, İngiltere'nin ünlü üniversitelerinden Exeter Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ile ödüllendirildi. Önceki gün İngiltere'ye gelen Gül, geçen Perşembe günü düzenlenen bombalı saldırılarda yaralanan 26 yaşındaki Okan Burak'ı hastanede ziyaret etti. Gül, dün de sabah da ünlü finans kuruluşu Merrill Lynch'te yabancı yatırımcılarla kahvaltıda bir araya geldi. Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Gül, Türkiye'nin 3 Ekim'de AB ile müzakerelere başlaması konusunda risk olup olmadığını soran bir gazeteciye, "Bu konuda hiçbir risk görmüyorum." yanıtını verdi. Gül, Almanya'da muhalefet lideri Angela Merkel'in Türkiye'ye karşı tavrı içinde, "10 yıl sonra bakalım Almanya'yı, Fransa'yı kim yönetiyor olacak, Türkiye'de kim iktidar olacak, önemli olan kişiler değil, kurallar." dedi. Gül basın toplantısının ardından uçakla Exeter'e geldi. Üniversiteye gelişinin ardından kendisine cübbesi giydirilen ve kepi takılan Bakan Gül, daha sonra diploma törenine katıldı. Sahnede diploma törenini dikkatle izleyen ve bütün öğrencileri tek tek alkışlayan Bakan Gül, daha sonra kendisine takdim edilen Fahri Doktora diplomasını aldı. Dışişleri Bakanı Gül, yaptığı konuşmada Türkiye'nin birliğe üyeliğinin AB'nin büyük yararına olacağına inandığını belirterek, "Bu üyelik Avrupa'nın sadece coğrafi ve dini bir birlik olmayıp, ortak değerlerin yaşandığı bir birlik olduğunu kanıtlayacak." dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Abdullah Gül, görüldüğü gibi özellikle ABD ve İngiltere'nin derin devletiyle yakın ilişkiler içinde olan bir kişidir. Gül evleniyor. İktisat Fakültesi'nin hocası Sabahattin Zaim, Sakarya Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünü kurduğunda Abdullah Gül de teklif alır. İstanbul İktisat Fakültesi'ne daha önce başladığı doktorasını İngiltere dönüşü tamamlar ve Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başlar. Doktora tezi Türkiye ile İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimi. Tez hocası ise Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş'tır. 1977-1983 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği görevinde bulunur. Bu arada Çemberlitaş Kız Lisesi'nde öğrenci olan Hayrun Nisa Özyurt ile bir akrabalarının düğününde karşılaşırlar. Fonda Love Story çalmaktadır. İlk görüşte birbirlerinden hoşlanırlar. 1980 yılında acele olarak sade bir törenle dünya evine girerler. Eşiyle aşk evliliği yaptığını anlatan Hayrun Nisa Gül, Vatan Gazetesi'ne verdiği bir röportajda ev işleri konusunda ona kıyamam. Abdullah Bey yemek yapmaz ama yeşil salata yapmayı çok sever. Bensiz doktora gitmez, kıyafetlerini de ben seçerim, ne alırsam giyer diyordu. Güller sözleşmiş gibi hayat hikayelerinin evlilik ile ilgili bölümlerini böyle anlatırlarken, anne Adviye Gül evlenme olayını Sabah Gazetesi'ne şöyle aktarıyordu. Bir akrabaların kız isteme ziyareti sırasında karşılaşmıştık. Küçük Hayrun Nisa'yı gördüğüm an içimde sıcak bir şeyler aktı. Gözüm ona takıldı kaldı. Adviye Gül daha sonra gönlünden geçen Hayrun Nisa Gül'ü istemeye gitti ve oğlu Abdullah ile evlendirdi. Tayyip Emine aşkında Emine, yıldırım aşkıyla çarpıldık. Tayyip aşkı için 10 kilo verdi dese de Tayyip, Hürriyet gazetesinden Gülen Aydın'a verdiği röportajında hiç aşık olmadığını ısrarla vurguluyordu. Tayyip Emine aşkı nasıl karışıksa, anne Adviye'nin açıklamaları karşısında Abdullah Hayrun Nisa aşkı da öyle şaibeli bir duruma geliyordu. O günlerde Hayrun Nisa Özyurt 15 yaşında lise talebesi ve daha evcilik oynayacak yaştayken, Abdullah Gül 30 yaşında Hayrun Nisa'nın adeta babası yaşındaydı. Gül'ün 27 yıllık evliliğinden iki erkek bir kız çocuğu oluyordu. Tayyip Erdoğan ABD'de Dünya Bankası'nda iş bulan oğlu Necmettin Bilal'e Abdullah Gül'ün kızını istiyor, ancak Gül ailesi kızlarının eğitimine devam edeceği gerekçesiyle bu istemi geri çeviriyorlardı. Böylece Hayrun Nisa Özyurt'un kızlarımızın eğitim görmesi konusundaki hassasiyeti ise seneler sonra kendisini gösteriyordu. Oğulların işi ABD'den. Erdoğan'ın oğluna Dünya Bankası'nda iş bulunmasının ardından Emanetçi Başbakanlığı döneminde "Biz bu ülkenin vasplarıyız" şeklinde bir açıklama yapan Gül'ün, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan oğlu Ahmet Münir Gül'e de ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın Londra'daki merkezinde çalışma imkanı sağlanıyordu. Ahmet Münir daha önce de yine Londra'da finans kuruluşu Merrill Lynch'te staj yapmıştı. Ahmet Münir de babası gibi yetişmek, eğitimini tamamlamak için İngiltere'yi seçiyordu. Merrill Lynch ve Goldman Sachs, 2002 seçimlerinden hemen önce AKP'lilerin doğrudan ziyaret ederek "Bizden korkmayın, bizim politikalarımız size entegre olacaktır" dedikleri kuruluşlardandı. Merrill Lynch, BİM şirketinde Zapsu'ların ortakları arasında yer alıyordu. Eşi Türkiye'den davacı. Abdullah Gül'le 1980 yılında 15 yaşında lise 1. sınıftayken evlilik yapan Hayrun Nisa Özyurt, 1998'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmıştı. Hayrun Nisa Gül, kayıt yaptırmaya kapatılan Fazilet Partisi milletvekili olan eşi Abdullah Gül, avukatı ve noterle birlikte gitmişti. Ancak Gül'ün türbanlı fotoğrafı nedeniyle kaydı yapılmamıştı. Karara karşı Türkiye'deki yargı yollarından sonuç alamayınca 2002'de AİHM'ye gitmişti. Gül'ün Dışişleri Bakanı olmasının ardından ise eşi, "Dava hakkını bana kocam değil, devlet verdi. Onun başbakan olması benim haklılığımı değiştirmez. Başvurumu geri çekmeyi hiç düşünmedim" demişti. Hayrun Nisa Gül, Dışişleri Bakanı'nın eşinin Türkiye'den davacı olmasının yarattığı tartışmalar üzerine ise davasını geri çekmek zorunda kaldı. Hayrun Nisa Gül kararını şöyle değerlendirmişti. "Haklılığıma inanıyorum." Yapılan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarına tanıdığı AİHM'ye başvuru hakkını kullanmaktan ibaretti. Ancak eşimden dolayı bu davada çift taraflı, yani hem davacı hem davalı konuma gelmiş bulunuyorum. O dönemde eşim ne başbakan ne de dışişleri bakanıydı. Davamı geri çekme kararımın nedeni, yargı kararlarının tartışılmasına fırsat vermemek, güven ve saygıyı sağlamaktır. Bu konuyla ilgili benzer davalar zaten AİHM'nin gündemindedir. Esasa ilişkin davayı açarken haklılığıma olan inancımı halen koruduğumu da belirtmek isterim. Tıp öğrencisi türbanlı Leyla Şahin'in Türkiye aleyhine açtığı davayı AİHM'de kaybettiğine ilişkin ilk bilgilerin AKP hükümeti tarafından öğrenilmiş olmasının Gül'ün dava dilekçesinin geri çekilmesine etkili olduğu belirtilmişti. Kaldı ki Leyla Şahin'in davasında AKP hükümeti türbanın laik cumhuriyete başkaldırı olduğunu vurgulamış, savunmayı da bu temel üzerine kurmuştu. Gül'ün bakanı olduğu dışişleri davaya mason avukat Münci Özmen'i göndermiş ve karar türban aleyhine çıkmıştı. Türbanı eninde sonunda çözeceğiz. Gül eşi Hayrünnisa Gül'ün üniversiteye kaydını yaptırmaya avukatı ve noterle birlikte gitmiş, gazeteciler haber vermişti. Eşinin türbanlı fotoğrafı nedeniyle kaydının yapılmaması üzerine, "Bugün Moskova'da yaşıyor olsaydık böyle bir engelle karşılaşmazdı eşim," demişti. Abdullah Gül Atatürk Üniversitesi'ne düzenlenen mezuniyet törenine türbanlı velilerin alınmamasına ilişkin ise bakan olarak görev yaptı 16 Haziran 2005 tarihinde, hükümet olarak eninde sonunda bu tip, yani kamuda türban, utanılacak manzaraları kaldıracağız demişti. Danıştay'ın öğretmenin türbanla okula giremeyeceğine ilişkin kararını ciddiye gidişi sırasında 12 Şubat 2006'da şu sözlerle değerlendirmişti. "Doğrusu bunu kaygıyla karşılıyorum ve hayretler içinde kaldık. Türkiye'nin giderek demokratikleşme eğilimine ters bir davranıştır bu. Bu yaklaşımın altında negatif özgürlükler anlayışı vardır. Bu anlayış bildiğiniz gibi otoriter, diktatör rejimlerin felsefesidir. Halbuki Türkiye giderek demokratikleşen, bireyin, toplumun haklarının daha da genişletilmesine doğru bir yöneliş içindedir. Bu Türkiye'nin yönelişine ters bir karardır. Bizim anlayışımız hep pozitif özgürlüklerden yanadır. Bu açıdan kararı yanlış ve tehlikeli görüyorum. Çünkü böyle bir yaklaşımla giderek yarın oruç tutan bir öğretmeni bile öğrenciye yanlış örnek oluyor diye suçlarsınız. Çünkü görebildiğim kadarıyla bu karar dini bir vecibeyi yanlış bir örnek olarak gösteriyor. Bunlar çok tehlikeli ve yanlış şeylerdir. Ümit ederim ki düzelir. Bütün bu kararlar alınırken şu herkesin zihninde olması gerekir ki, Türkiye giderek özgürleşen, demokratikleşen, sivil alanı daha da genişletilen bir toplum olacaktır. Buna kararlıyız. Toplum olarak, meclis olarak, hükümet olarak kararlıyız. Bu bakımdan bu kararın ciddi şekilde kamuoyunda büyük bir olgunlukla tartışılacağını ve herkesin bir kez daha düşüneceğini ve yanlışlarını düzelteceğini tahmin ediyorum." Cumhuriyetçi dönemin sonu gelmiş. Öncelikli görevi laik rejimi koruyup kollamak olan Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Abdullah Gül, Refah Partisi yöneticisi olduğu dönemde "Türkiye'de Cumhuriyetçi dönemin sonu geldi, kesinlikle laik sistemi değiştirmek istiyoruz." demişti. Türkiye'nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğuna ilişkin temel niteliğinin değiştirilmesini bile gündeme getiren Gül, hırsızlık yapanlar, yolsuzluk yapanların laiklik zırhına büründüğünü öne sürmüştü.